Ayrım 27.
Fotoğrafçının avlusunda sabaha dek kalacak olan köpek Tommy kavlıyor, uluyor. Belki de gürültüden huzursuz olduğu için Galuzzi'nin bahçesindeki karga bütün kasaba halkının uykusunu kaçıracak bir sesle ötüyordu. Holcross kasabasının seçkin mahallelerinden birinde oturan tüccar Lyubeznov'a 3 araba dolusu mal gelmişti. Adam bunları kendisinin ısmarlamadığını söyleyerek kabul etmek istemiyordu. Arabacılar da vaktin geç olduğunu ileri sürerek bu gece için kendilerini konuk etmesini rica ediyorlardı. Ama tüccar onlara küfürler savurdu, kapıyı gürültüyle yüzlerine kapadı. Bu kavgayı kasabanın ta öteki ucundan dinleyebilirdiniz. Kilise saatiyle 7'de, halkın kullandığı saatle 1'de manastırın en yumuşak sesli çanları derinden derinden herkesi tapınmaya çağırmaya başladı. Çan sesleri ince ince yağan yağmurun sesine karışıyordu. Kutsal Perşembe günüydü. Yağmurun sicim gibi inen çizgili perdesinin gerisinde insanların bazen burunları, bazen yüzlerinin bir bölümü, bazen de alınları görünüyordu. Kasaba halkı birer ikişer dinsel tören için manastıra girdiler. Bir çeyrek saat sonra kiliseden gelen yolun tahta kaldırımları üzerinde ayak sesleri işitildi. Bakkalın karısı Galuzina'nın ayak sesleriydi. Tören yeni başlamıştı ama o eve dönüyordu. Bazen koşar adımlarla, bazen de bir parkta dolaşır gibi ağır yürüyordu. Omuzlarından düşmesin diye şalını sık sık düzeltiyordu. Kürk mantosunun önü açıktı. Kalabalık ve havasız kilisede bayılacak gibi olmuş, biraz hava almak için dışarı çıkmıştı. Ama şimdi töreni sonuna dek izlemediği için kendini suçlu hissediyordu. Sıkıntısının nedeni yalnızca bu değildi. O gün duvarlara asılan askere çağırma ilanları oğlu Teryoşka'yı da ilgilendiriyordu. Bunu düşünmemek istiyor ama her adımda karşısına çıkan beyaz duyuru kağıtları oğlunun da askere gideceğini haber veriyordu. Evi hemen köşe başındaydı. Şimdi kendini daha iyi hissediyor, bir an önce eve dönüp havasız odaya tıkılmak istemiyordu. Düşünceleri hep üzüntülü, sıkıcıydı. Bunları yüksek sesle teker teker saymaya kalksa hem yeterince sözcük bulamaz hem de vakti yetişmezdi. Ama sokaktayken kafası çalışıyor, üzüntülerin nedenlerini birer birer düşünüp bir çözüm yolu bulabiliyordu. Manastırın önüyle alanın köşesi arasındaki uzaklığı birkaç kez gidip gelerek düşüncelerine bir çıkar yol bulmaya çalıştı. Bir kere neredeyse Paskalya yortusu gelip çatmak üzereydi. Evde kimsecikler yoktu. Hepsi onu yalnız başına bırakıp gitmişlerdi. Evet, yalnız sayılmaz mıydı? Elbette yalnızdı. Öksüz kız Kuyuşan'ın ne önemi vardı ki? Zaten bu kız kim oluyordu? Belki bir arkadaş, belki bir düşman, gizli bir rakipti. Kocasının ilk evliliğinden olma kızıydı. Kocası Vlas ise kızı evlat edindiğini söylemişti. Ya kocasının gerçek kızıysa? Ya kızı değil de başka bir şey ise? İnsan bir erkeğin kalbinden geçenleri nasıl bilebilirdi? Ama kızın hakkını da vermek gerekirdi. Kuyuşa akıllı, güzel ve saygılı bir kızdı doğrusu. Kendisinin aptal oğlu Teryoşka'dan da kocasından da daha akıllıydı. İşte Galuzina Paskalya'dan bir gün önce evinde bu kızla yapayalnız kalmıştı. Herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı. Vlas Nağ yolunda boydan boya dolaşıyor, askere alınan gençlere nutuklar çekiyordu. Başarıdan başarıya koşacak bu gençlere bir çeşit hoş geldiniz diyordu. Oysa şimdi burada bulunması, aptal oğluna göz kulak olması gerekmez miydi? Oğlu Teryoşka büyük yortuya yaklaştıkları bu günlerde bilmediği bir yerlere gitmişti. Kuteyni kasabasındaki akrabalarını ziyaret edecek, bir parça gönlünü eğlendirecekti. Böylece üzüntülerini unutacağını ileri sürmüştü. Zavallı delikanlı okuldan kovulmuştu. Her sınıfı ikişer yıl okuyarak geçmişti. Sonunda okul yöneticileri bu işin yürümeyeceğine karar verip onu okuldan çıkarmışlardı. Ne kadar üzücü şeylerdi bunlar, ah tanrım, niçin her şey tersine gidiyordu? Umutları o kadar kırılmıştı ki artık uğraşacak gücü bulamıyordu. Bütün bu sıkıntıların sebebi neydi? Devrim mi? Hayır, savaştı neden? Savaş Rusya'nın bütün erkeklerini almış götürmüş, yok etmişti. İyiler ölmüş, geriye kötü, döküntü erkekler kalmıştı. Babasının zamanında durum ne kadar başkaydı. Galuzina'nın babası inşaat kalfasıydı. Ağır başlı, çalışkan bir insandı. Evlerinde kuş sütü eksik olmazdı. Galuzina ve Polya ile Olya adlı iki kız kardeşi güzel oldukları kadar terbiyeli, becerikli kızlardı. Bölgede namusları, temizlikleriyle tanınmışlardı. İnşaat sahipleri babasına saygı gösterirler, onun ziyaretine gelirlerdi. Her biri zengin, akıllı, yüksek kişilerdi. Sonra bir gün üç kız kardeş eğlence olsun diye ayrı ayrı renklerde 6 tane boyun atkısı örmeye karar vermişlerdi. O kadar güzel örgü örerlerdi ki bu becerileriyle bütün kasabada ün yapmışlardı. O zamanlar her şeyin bir bereketi ve uygunluğu vardı. Kiliseye dua etmeye giderler, eğlencelere katılırlardı. Herkes terbiyeli, nazikti. O sıralarda Rusya gelinlik kız gibiydi, gerçek koruyucuları vardı. Bu koruyucular onun için her türlü sıkıntıya katlanmaya hazırdılar. Onların bugünkü işsizler kalabalığıyla ilgileri yoktu. Şimdi her şey eski çekiciliğini yitirmişti. Erkekler gitmiş, geride yalnızca yaşlılar, sabahtan akşama dek çene çalan geveze kadınlar kalmıştı. Zavallı yaşlı Vlas ve arkadaşları o kadar iyi bildikleri o eski günleri nutuklarla, iyi niyetle geri getireceklerini sanmışlardı. Yitirilen bir aşk bu biçimde kazanılabilir miydi? Bunun için dağları yerinden oynatmak gerekirdi. 4. Bütün bunları düşünürken Galuzina alanda birkaç kez gidip gelmişti. Evi sol yanda birkaç adım ilerideydi. Ama evinin önünde her gelişte düşüncesini değiştirip geri dönüyor, tekrar manastıra çıkan ara sokaklara dalıyordu. Çarşı meydanı büyük bir tarlayı yandırıyordu. Eskiden bu meydanın bir yanı St. Helen sokağıyla birleşiyordu. Bir yay gibi kıvrılan öteki ucun iki yanı depo, büro ve dükkan olarak kullanılan bazı iki, üç katlı binalarla çevrilmişti. İşte Galuzina'nın dükkanı da bu sıradaydı. Oldukça geniş olan dükkanın üç penceresi vardı. Tahta döşeme, kullanılmış çay yapraklarıyla günde üç kez süpürülüyordu. Kocası Galuzin ve yardımcıları bütün gün durmadan çay içerlerdi. Ve gençliğinde Galuzina kasa başında oturmaya bayılırdı. En sevdiği renk bayram günlerinde ve kilisede kullanılan koyu leylak rengiydi. En güzel elbisenin ve evdeki kristal içki takımının rengi de leylaktı. Leylak eski günlerinin, mutluluğun ve devrimden önceki el değmemiş Rusya'nın rengiydi. Bakkal dükkanının içindeki şeker kavanozlarından raflardaki kağıt örtülere ortalığı tatlı bir leylak rengi yayılırdı. Burada kereste deposunun yanında eski kurşuni renkte bir ahşap ev vardı. Ev iki katlıydı. İki yanında da iki kapısı olan evin her iki katı ikiye bölünmüştü. Alt katın sol yanında noterlik, sağ yanında da Zalkond'un eczanesi vardı. Eczanenin üstünde yaşlı kadınlara dikiş diken Şumulev kalabalık ailesiyle birlikte oturuyordu. Noterliğin üstünde de adları ve ne iş yaptıkları giriş kapısında bir liste halinde yazılan çeşitli kiracılar vardı. Burada saatler, ayakkabılar onarılırdı. Oymacı Kaminski'nin, fotoğrafçı Zuk'la Strodak'ın atölyeleri buradaydı. Kendilerine çalışacak bir yer kalmadığı için fotoğrafçının çırağı Blasein ve öğrenci Magidson bahçede kendilerine bir tür karanlık oda yapmışlardı. Odanın karanlık penceresinden dışarı vuran lambanın ışığı şu anda onların karanlık odada çalıştığını anlatmaktaydı. İşte kömekleri Tomik bu pencerenin altına bağlanmıştı. Burada durmadan havlıyordu. Onun için sesini St. Helen sokağındaki alanın karşısından işitebilirdiniz. Galuzina, kurşuni renkteki evin önünden geçerken, işte başımıza ne geliyorsa bu pis Yahudilerin yüzünden geliyor diye düşündü. Çingene gibi insanlar, bir odada beşi onu bir arada oturuyorlar. Böyle düşünmekle birlikte, kocasının Yahudilerden bu denli tiksinmesini doğru bulmuyordu. Koskoca Rusya'nın alın yazısında bir avuç Yahudinin ne rolü olabilirdi? Yaşlı Şumulevich'e sorarsanız her şeyin Leo Trotsky'nin başının altından çıktığını söylerdi. Ama bu saçma sapan şeyleri düşünerek vakit kaybetmiyor muydu? Bütün bunların ne önemi var? Yahudiler Rusya'nın yıkımına neden olabilirler miydi? Hayır, bütün suç büyük kentlerdeydi. Gerçi kasabalarla köyler kentlere uyuyorlardı. Ama kentlerde herkes okuma yazma biliyordu. Bu da köylülerin başını döndürüyordu. Kentlilerin okuyup yazma bilmesini kıskanıyorlar, onları taklit etmeye yelteniyorlardı. Kentlilerin düzeyine yükselemeyince de ne kentli olabiliyor ne de eski köylü sıfatlarını taşıyabiliyorlardı. İkisi ortası tuhaf bir şey oluyorlardı. Belki de bunun tersi doğruydu. Belki de başlarına ne geldiyse okuma bilmemekten gelmişti. Okumuş bir insan duvarların ötesini görebiliyor, gelecekte neler olabileceğini anlıyordu. Oysa onlar karanlık bir ormanda dolaşıyor gibiydiler. Her şeyi iş işten geçtikten sonra fark ediyorlardı. Tabii okumuş insanlar da bugünlerde sıkıntı içindeydiler. Onlar da rahat değillerdi. Hepsi açlık sorunuyla karşılaşmışlardı. Gel de sorunu çöz. Bu işin içinden şeytan bile çıkamazdı. Yine de nasıl yaşanacağını yalnız ve yalnız kentliler biliyordu. Söz gelişi akrabaları olan Selitvinler, Selaburinler, Pampilpaler, Modik kardeşler buna güzel örnektiler. Bunlar kendi ellerine, kafalarına güveniyorlardı. Kendi kendilerinin efendisiydiler. Dağ yolu boyunca sıralanan yeni ekili toprakları, koyunları, atları, domuzları, inekleri vardı. Ambarlarına 3 yıl yetecek kadar buğday depo etmişlerdi. Ya tarım araçlarına ne demeli, harman makineleri bile vardı. Kolçak onlara güler yüz gösterip kendi yanına çekmek için uğraşıyordu. Hatta orman kardeşliği birlikleri bile onları tutuyordu. Savaştan Çarlık döneminin en büyük madalyası olan birer George nişanıyla dönmüşlerdi. Herkes peşlerine takılmış, kendilerine çeşitli işler önerilmişti. Çarlık subayı olun ya da olmayın, işinizi bildiniz mi herkesce geçerli insan oluyorsunuz. Artık eve dönmenin zamanı gelmişti. Bu kadar geç vakitlere dek sokaklarda dolaşmak iyi değildi, bir kadına yakışmazdı. Kendi bahçesinde olsa sorun yoktu. Ama burası o kadar çamurdu ki ayakkabıları, elbiselerin etekleri berbat olmuştu. Her neyse diye düşündü Galuzina. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Düşüncelerin etkisiyle şaşırmış bir durumda evine döndü. Ama eve girmeden önce kapının önündeki taşlıkta bir süre daha durdu. Birkaç şey daha düşündü. Bugünlerde Kodatskoye'de bir dediği iki edilmeyen insanları düşündü. Bunlar eski sürgünlerdi. Tiverzin, Antipov, Vidovichenko ve Peli, köpek lakabıyla anılan kilitçi Gorasen. Bunlar çevresindekileri anlatıyorlar, kendi bildiklerini okuyorlardı. Zamanında bir sürü karışıklığın çıkmasına neden olmuşlardı. Şimdi de yeni yeni sorunlarla uğraşıyorlardı. Zaten bir şey yapmadan kendi başlarına oturamazlardı. Mutlaka bir karışıklık çıkarmalıydılar. Hayatları boyunca makineyle uğraşmışlardı. Kendileri de bu makineler gibi soğuk ve duygusuzdular. Kalın kazaklar, örgü pantolonlar giyiyorlar, sigaralarını kemik bir ağızlıkla içiyorlar, hastalanmamak için kaynamış suyu yeğliyorlardı. Zavallı Vlas vaktini boşuna harcıyordu. Bu heriflerin birdenbire değişip onun istediği gibi birer insan olmalarına olanak yoktu. Sonra Galuzina kendini düşündü. Basit bir kadın olduğunu biliyordu. Ama onun da kendine göre düşünceleri vardı. Kötü bir insan sayılamazdı. Ama Tanrı'nın bile elini eteğini çektiği bu yerde onun sözü ne kadar geçerdi ki? Aklına yaşlı deli kadın Sentet Yurika için yazılmış iki dize geldi. Sentet Yurika arabasını sattı, bir balalay kaldı. Bundan sonra artık bir şey düşünemez oldu. Zihni karışmıştı. Kilisede ilahi söylüyorlardı. Acı acı içini çekti, evine girdi. 5. Holde durup paltosunu çıkarmadan dosdoğru odasına gitti. Odası bahçeye bakıyordu. Şimdi geceleyin odanın içindeki gölgelerle bahçedeki gölgeler birbirine benziyordu. Sanki birbirlerini yineliyorlardı. Perdelerin dökük uzun gölgeleri bahçedeki yapraksız ağaçların gölgelerinin tıpkısıydı. Kışın sona ermek üzere olduğu bahçede gelen baharın koyu ılık etkisi kendini göstermeye başlamıştı. Gece kadife gibi karanlıkla örtülüydü. Galuzina şalıyla paltosunu çıkarırken beceriksiz bir harekette bulundu. Sol yanıyla kürek kemiği arasındaki eski ağrıyı yeniden hissetti, acıyla inledi. Ah Tanrım bana yardım et diye mırıldandı. Doğanın yarısına gelmeden ağlamaya başladı. Ağrı azalınca yavaş yavaş soyunmaya koyuldu. Ama elbisesinin arka tarafındaki kopçalar bir türlü açılmıyordu. Neyse öksüz kız kuyuşa gürültü işitip geldi. Niçin ışık yakmıyorsun anne diye sordu. Lamba getireyim mi? Hayır istemem, o da yeterince aydınlık. Bırakın da elbisenizi ben çıkarayım, kendinizi yormayın. Bir an parmaklarım duygusuzlaştı, neredeyse ağlayacaktım. O Yahudi herif elbiseyi baştan salma dikti. Şeytan götür başına çal diyor. Manastırda ilahileri ne kadar güzel söylüyorlar. Hava da öyle sakin ki sesler buraya kadar geliyor. Evet ama ben iyi değilim, yine ağrılar başladı kızım. Şuramda buramda her yerimde sızılar başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Geçen sefer Doktor Sidobiski'den hoşnut kalmıştınız. O da insandan hep yapılması olan haksız şeyler istiyor. Hem sonra artık burada değil ki, gitti, kasabayı terk etti. Yalnızca o değil, Paskalya gelmeden herkes buradan uzaklaşmaya bakıyor. Sanki burada yer sarsıntısı ya da başka bir şey olacakmış gibi bir halleri var. Peki o Macar doktor nasıl? Hani şu savaş tutsağı olan, onun tedavisi size yaramıştı. O da yararsız. Sana söylüyorum kızım, herkes gitti. Burada bir tanrı kulu kalmadı. Keren İlajos da beyazların elinde tuttuğu bölgenin dışında kalmayı yeğledi. Kendisini Kızıl Ordu'ya almışlar. Biliyor musunuz anne, kendinizi fazla üzüyorsunuz. Kalbiniz iyi değil. Sizin derdinize duanın, okumanın da çok yararı olur. Zaten köylüler de başka şey yapmazlar ki. Bir şeyler okuyarak acınızı dindiren asker karısını anımsadınız mı? Adı neydi? Şuna bakın hele. Sen beni iyice bilgisiz aptal yerine koyuyorsun. Arkamdan deli diye tutturursan şaşmayacağım artık. Anne, böyle bir şey nasıl söyleyebilirsiniz? Günahtır, utanın. O kadının adını anımsamaya çalışsak daha iyi ederiz. Dilimin ucunda. Söyleyemezsem imkanı yok, rahat edemem. Kadının 80 tane adı vardı. Hangisini aklımda tutayım? Kuvarika diyorlar, Medvedika diyorlar, Zilarika diyorlar. Daha bilmem neler diyorlar. O da artık burada değil, gitti. Ortadan kayboldu. Fal baktığı, büyücülük yaptığı, bir takım muskalar yazdığı için Kezma cezaevine kapatmışlar. Ama oradan kurtulmanın yolunu bulmuş, doğuya kaçmış. Dedim ya, herkes buradan kaçmaya bakıyor. Vlas, Teryoshka, Polya teyzen. Biz aptallardan başka kasabada namuslu kadın kalmadı. Alay etmiyorum. Kasabada bir tek doktor yok. Eğer bir şey olursa ne parayla ne de başka bir şeyle doktor bulabilirsin. Yuryatin'de bir doktor olduğunu işittim. Moskova'dan gelmiş bir profesörmüş. Babası Sibiryalı bir tüccarmış, intihar etmiş. Tam ona haber göndermek üzereyken Kızıllar yolları kapadılar. Hadi şimdi yatağına git, ben de uyuyacağım. Sırası gelmişken söyleyeyim. O öğrenci Blasey'in senin başını döndürmüş. Boşuna yalanlamaya kalkışma, pancar gibi kızardın işte. Banyo etmesi için verdiğim fotoğrafı güzel yapabilmek için bütün gece çalışıyor. Hem kendisi uyumuyor hem de evdekileri uyutmuyor. Tommy kavlıyor, sesini her yerden işitebilirsin. O pis karga da bizim bahçedeki elma ağacına konmuş, susmak bilmiyor. Bak, yine gözümü uyku tutmayacağı benzer. Bana bak, niçin kızdın? O kadar alıngan olma canım. 6. Bu köpek niçin havlayıp duruyor? Git bak nesi var. Durup durduğu yerde bu kadar havlamaz hayvan. Dur bir dakika Litoşka, sus. Allah belanı versin. Şunu derdini bir anlamalı. Yoksa polisler gelecek valla. Sen dur Rustin, sen de Siborov. Ben bu işi yalnız başıma da beceririm. Merkez örgütün temsilcisi Lidochka, çetecilerin reisinin sus dediğinin farkında değildi. Konuşmasına devam etti. Burjuvalar, askerler Sibirya'da bir zor kullanma politikası güdüyorlar. Ama iyi etmiyorlar. Gözlerini açmalarının zamanı geldi. Yalnızca işçi sınıfına kötülük etmekle kalmıyorlar, köylülere karşı güzel bir örnek de vermiyorlar. Sibirya ve Urallardaki işçiler ancak aşağı tabakayla, yoksullarla, kırgızlarla ve buryatlarla anlaştıkları takdirde... Sonunda Lidochka susmasını istediklerini fark etti, sustu. Mendiliyle ter içinde kalmış yüzünü sildi. Yorgun, şiş göz kapaklarını indirdi. Yakınında duranlar, biraz dinlen, bir bardak su iç dediler. Kaygıya kapılan çete reisi, niçin telaşlanıyorsunuz diye atıldı. Her şey yolunda, işaret lambası pencerede duruyor. Nöbetçiye gelince, yerinde bir deyimle gözlerini oraya mıhlamış. Konuşmaya devam edebiliriz, devam edebiliriz, devam et yoldaş Lidochka. Fotoğrafçının avlusundaki odun deposunda yapılan gizli toplantı devam ediyordu. Depodaki odunlar duvar kenarına sıralanmış, orta bölüm açıkta bırakılmıştı. Herhangi bir tehlike halinde toplantıdakilerin kaçıp saklanabilmeleri için bir yeraltı geçidi de vardı. Bu yeraltı geçidi manastırın arkasındaki bir yan sokağa çıkıyordu. Şimdi konuşanın soluk esmer bir yüzü vardı. Simsiyah sakalı bir kulağından öbür kulağına kadar çenesine bir çember gibi sarıyordu. Sigarası durmadan sönüyor, o da hiç üşenmeden gaz lambasının aleminde yakıyordu. Masaya yayılmış kağıtlarının üstüne eğildi. Miyop gözleriyle bir şeyler okumaya çalıştı. Sonra bezgin, donuk bir sesle konuşmasını sürdürdü. Kentlerdeki ve köylerdeki düşünceler arasında yalnızca bu birliklerle bir ilişki kurulabilir. Ancak halka bu biçimde yararlı olabiliriz. Artık isteseler de istemeseler de bu savaşı başlatan Sibirya işçileri davamıza katılmak zorundadırlar. Ortak amaç, amirallerin ve kazak atamanlarının zorba yönetimini devirmek, yerine bir köylü ve asker hükümeti geçirmektir. Savaşımız uzun sürecek, belki de pek güç alacaktır. Konuşmacı susarak yüzünü sildi, gözlerini kapadı. Kurallara aykırı olarak dinleyicilerin arasından biri elini kaldırdı, konuşmak için izin istedi. Çetelerin reisi, daha doğrusu Urallar ötesi çeteci birliklerinin Kezma bölgesi komutanı, konuşmacının burnunun dibinde çok başıboş, şımarık denecek bir tavırla oturmuştu. Durmadan konuşmacının sözünü kesiyor, adama en küçük bir saygı göstermiyordu. Çocuk denecek yaştaki bu delikanlının koskoca bir orduya komuta etmesi, adamlarının onun buyruklarına saygılı olmaları ya da ondan çekinmeleri inanılacak şey değildi. Bacaklarını, ellerini sırtındaki süvari kabutunun kıvrımlarına sarmıştı. Sırtındaki gömleğin omuzlarına gelen bölümünde koyu lekeler vardı. Bu, orada bulunması gereken harp okulu öğrencilerine özgü apoletlerin sökülmüş olduğunu gösteriyordu. İki yanında kendi yaşıtındaki koruyucuları duruyordu. Bunlar koyun pöstekisinden kısa ceketler giymişlerdi. Hiç konuşmuyorlardı. Taş gibi hareketsiz, yakışıklı yüzlerinde şeflerine besledikleri bağlılık, ne pahasına olursa olsun onu korumaya hazır oldukları okunuyordu. Ambarda olanlardan başka daha bir düzineye yakın dinleyici vardı. Kimi ayakta duruyor, kimi de yerde oturuyordu. Yerde oturanlar sırtlarını ambarın tahta duvarlarına yaslamışlar, ya ayaklarını önlerine uzatmış ya da kıvırıp çenelerine çekmişlerdi. 3-4 kişi onur konuğuydu. Konuklar sandalyelere oturtulmuşlardı. Bunlar eski işçiler, 1905 ayaklanmasının elebaşlarıydı. Aralarında asık suratlı Moskova'daki devrim günlerinden beri çok değişmiş olan Tiverzin ve onun sözünü her zaman kabul eden yaşlı Antipov vardı. Devrimin kendisine çok şey bağışladığı gözüyle bakılan bu konuklar ses çıkarmadan ciddi bir tavırla oturuyorlardı. Politika denen güç onlardaki insancıl olan her şeyi alıp götürmüş ve birer taş kesilmişlerdi adeta. Antipov ve Tiverzin'den başka dikkati çekecek bir iki konuk daha vardı. Söz gelişi Kara Bayrak diye anılan anarşist Vudovichenko bunlar arasındaydı. Bir an olsun yerinde duramıyordu. Yere oturuyor, kalkıyor, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Dev yapılı şişman bir adamdı. Kocaman bir ağzı vardı. Saçları da aslan yelesine benziyordu. Rus-Japon savaşında dövüşmüştü. Daha önce Rus-Osmanlı savaşına da katıldığını söyleyenler vardı.